Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu İslam Tefekkür Ufku kitabından konularımızı takip ediyor ve bu konularımızın sizin gündeminize, gönlünüze gelmesine katkıda bulunmuş oluyoruz. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Hocam iyimserlik prensibini konuşuyoruz. Evet. Bir Müslüman ümitli olmalı. Ama onun haricinde de Allah-u Teala nasıl olsa bizi affeder iyimserliğine de çok fazla kapılmadan bir işte ümit ve korku arasında olun diyor ya, onu konuşacağız bugün. Bu ahiret inancıyla düşünüldüğünde hocam, bizim ahiret inancına karşı bir ümitli duruşumuz nasıl olacak ve bu dünyadaki hareketlerimize, muamelatımıza, ibadetlerimize nasıl yansıyacak? Buradan devam etmiş olalım hocam, biraz ahiret inancını, ahiret hayatını, ölümü düşündüğümüzde o ümidin yeşermesi için nasıl bir duruş sergilememiz lazım demiş olayım. Buyursunlar efendim.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Bu bizim İslam tefekkür ufkunda iyimser olma ve iyimser olmayı teşvikte daha önceki programlarda biz daha önceki toplulukların ya da görüşlerin, fikirlerin, algıların tamamen bir yere kadar fikriyatı getirip iyimserliği kaldırıp karamsarlığı deklare ettiğini görmüştük. Hatta bunu bağlantı itibariyle de ahiret inancına bağlamaya çalışmıştık. Tabi burada ahiret inancıyla alakalı İslamiyet bir ümit aşısı, aşılama adına aslında nefsen kulu rahatlatır. Yani tabi bu da bir imanı gerektiriyor önce. Yani ahirete imanı olmayan bir kimsenin tamamlayıcı bir noktası eksik olmuş oluyor. Çünkü maksat bir yerden sonra, biraz önce sizin de dediğiniz gibi, ölümle birlikte bitmiş oluyor. Eğer ölümden sonra hayat yoksa, ölüm mutlak yok oluşun karşılığıysa ve ölümden sonra bir dirilme ve bir karşılık olmuyorsa, o zaman insanlarda ister istemez bir karamsarlık ortaya çıkıyor. Bu belki gençliğin o ilk hareketiyle ya da belli bir dönemde çok fazla hissedilmiyor. Ama ne zaman ki artık yaş biraz kemale gelince, ihtiyarlamaya başlayınca ve farkındalık atmaya başlayınca ve insanların kendi gözümüzün önünde mutlak gerçek, inkar edilemeyen, reddedilemeyen ama içinde bir gaybı barındıran ölüm gelince akıl başa gelmeye başlıyor ve ne olacağım korkusu oluşmaya başlıyor. Ölüm reddedilmez olduğu için bu ne olacağım korkusuyla da bir çaresizlik ortaya çıkıyor. İşte buradaki çaresizlik ölümü bir yok oluş olarak görme ve yaklaştığı andan itibaren de artık nefsi buhranlara düşme, ölümü unutturacak sahte teselliler arama yarışı gayreti başlıyor. Bunu da tatmin edemeyince birçok insan karamsar bir şekilde, birçok insan helak olmuş bir şekilde dünyayı terk etmiş oluyor. Tabii buradaki en önemli işlerden birisi ahiret ahvalinin varlığını ortaya koyma. Bu Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a amme yetesâelûn anin nebe'iz azîm ellezîhum fî muhtelifûn ayetleri gelmeye başlayınca o büyük haber, kıyamet ahvali geldi denilince, ahiret var, kıyamet var, hesap mizan var diye ayetler gelmeye başlayınca Mekkeli müşrikler dahi bir tedirgin olmuşlardı. Niçin? Çünkü mutlak yok oluşa inanıyorlardı. Yaptıklarının yanına kâr olacağına inanıyorlardı. Ve yeryüzünde hayatın başka bundan başka hayatın olmadığını, yeryüzündeki hayatın son hayat olduğuna inanıyorlardı. Ama bunun gerçekliği önlerine serilince, çünkü fıtrat selim ise, ki fıtratta bu sonrası ne olacağız algıları devamlı vardır. Hatta şöyle bir örnekle burayı biraz açalım. Bu Afrika topluluklarında pigmeler, böyle 120-130 santim boylarında pigmeler bulundu. Bu topluluğa tabii kaybolmuş bir topluluk bunlar, bir kabile. Sayısı işte bine ya varır ya varmaz bir topluluk. Ancak bu kabilenin inanç boyutu incelendiğinde iki şey orada göze çarptı. Birincisi, bir put edinmişler, bir ağacı oymuşlar, bir puta çevirmişler ve ona inandıklarını, iman ettiklerini söylüyorlar. Niçin diye sorulduğunda, bizi bir var eden var, biz de onu bunda temsil ettik diye cevap veriyorlar. Yani demek ki insan fıtratında iman dediğimiz hadise, inanma dediğimiz hadise cereyan ediyor, karşılık buluyor. İkinci tespit, ölüleri öldükten sonra biraz kabih olacak ama yiyorlar, etlerini yiyorlar. Niye yediklerini sorulduğunda da bizden sonra bizimle beraber hayata devam ettiğine inanıyoruz diyorlar. Hmm. Ya demek ki insanın fıtratında bir yaratıcının var olduğuna inanmak, bir de bu ölümün mutlak bir yok oluş olmadığını, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmak hadisesi söz konusu. Bu da dünya ve ahiret içerisinde kulu bir dengeye koyuyor aslında. Ve nefsi de bu manada büyük anlamda rahatlatıyor. Tabi burada ahiret ahvalinin üzerine başına böyle musibet gelenler daha iyi bilirler bunu, daha iyi yaşarlar. Bugün Gazze'miz mesela, burada çok büyük bir örnek, çok büyük bir misal. Bakıyoruz insanlarımız orada, cesetler parçalanıyor, torbalanıyor vesaire, çok göz önüne getirilmek istenmeyen haller zuhur ediyor. Ancak insanlarda hep bir Allah var, ahiret var imanı insanları diri ve dinç tuttuğunu görüyoruz. Bir zaman bir kardeşimizin, bir abimizin kardeşi vefat etmişti, hanım kardeşi. Sonrasında tabii hanım kardeşinin de çocuğu da olacakmış. İkisi bir vefat ettiler. Ziyarete gittik kendilerini evlerinde. Orada çok güzel bir ifade kullanmıştı. Yani o zaman ahiret ahvaline imanın ne denli insanı dengede tuttuğunu onunla anlamıştım açıkçası. Dedi ki hocam dedi, ben şu an ahirete iman etmiş olmasam, onunla ahirette inşallah cennetliktir, şehittir, onunla cennette buluşacağız diye inanıyor olmasam, hı-hı, kafayı yerdim hocam ben diyor. Hı-hı. Demek ki ahirete iman yok oluşu ortadan kaldırdığı için insanın ne yapıyor? Dünyasını da, diyanetini de, ahiretini de canlı tutuyor, ayakta tutuyor. Bu da insanı açıkçası ümit var kılıyor. Burada sizin de başlangıçta söylediğiniz ümit ve korku dengesi dediğimiz hali de besliyor. Aslında ahirete iman, iyimser olmanın en önemli basamaklarından bir tanesi. Bunun da imani hazırlığı, yani ahirete imani hazırlığın da karşılık bulduğu denge aslında ümit ve korku. Bizim eserlerimizde ya da hocalarımızın sohbetlerinde kullandığı beynel hafe ve raca dedikleri. Beynel hafe ve raca, yani korkuyla ümit arası bir hal yaşama. Yani insanın ümit var olması, insanın manevi hallerinin takviye olunup dünyadaki enerjisini, gayretini, şevkini, azmini artırıcı bir haldir, evet, ümit var olmak.
Siz az önceki o kardeşimizin imanından bahsedince, evet, benim hatırıma Kemal Sayar Hoca'nın rahmetli babası için yazmış olduğu "Senden sonra çok, evet, yağmur yağdı" şiirinde bir ifadesi var. Daha doğrusu şiir diyoruz ama bu bir mektup gibi. Hı hı. Diyor ki, biraz geriden okumuş olayım. "Çocukluğun ılık hatıraları rüyalarımıza sızdıkça, dünya bizi hırpaladıkça sıkı sıkıya elini tutmak, senden emniyet almak istiyoruz." Hı hı. Babasına özlemini bildiriyor. Diyor ki, "Kalbimizi serinleten inancımız olmasa, yani imanımız olmasa, karanlık bir ormanda uğultuların peşi sıra kaybolup giderdik."
Evet. Bu asıl özeti bu, eyvallah, olayın.
Yani bir gün buluşacağız seninle. Onu i̇şte biliyoruz bu umut, ve kaybolmuyoruz.
İşte bu umut ve kaybolmama hali. Çünkü ahirete iman dünyayı da dengeleyen bir haldir aslında. Evet. Ahirete iman dünya hayatını, hı, da dengeleyen bir haldir. Şimdi şöyle düşünelim. İnsan zihin kalıpları içerisinde Allah'a ve ahirete kavuşmayı, ayet-i kerimede vardır ya, Hazreti Peygamber'in Üsve-i Hasene olmasındaki ayetle ilgili, Ashab suresindeki "Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene limen kâne yercullâhe vel yevmel âhir." Yani Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umut edenler için güzel örnek vardır. Yani bu bir nasip dengesi. Ahirete iman işin içerisine girdiği zaman dünyada bir tezyinata, bir müsavata, bir dengeye, bir adalete giriyor. Yani şimdi şöyle düşünelim, çok basit bir örnek. İşte İstanbul'umuz çok kalabalık bir şehir. Trafik, biliyoruz, hepimizin başında olan bir hal. Bir imtihan vesilesi aslında. İnsan orada bir takım şeyler görüyor, bir takım olaylarla karşılaşıyor. Belki hiç karşılaşmak istemedikleri şeylerle karşılaşıyor. Şöyle düşündüğü zaman hem yük olmuyor, hem yük olana tahammüllü oluyor. Yani bu yapılan ahirette karşımıza çıkacak. Orada hesap kitap olacak. Ben bugün burada bunun hesabını yapmazsam bir şey kaybetmem. Diyelim ki birisi yanlış bir iş yaptı, bizim de başka bir işimize sebebiyet ya da bir kazamıza sebebiyet, aha, oldu. Sadece normal bir şey gösterip, tepki gösterip, ya bu ahirette karşımıza çıkacak, ya da kaçtı gitti birisi, bir hak yedi kaçtı, hı-hı, gitti, ya da bir hırsızlık yaptı, aldattı, çaldı gitti. Bunlar ahirette ahval karşısına çıkacak ve bunlar orada hesap kitap görecek denildiğinde o kimsenin bir korku hali ortaya çıkar. Yani Hazreti Ömer Efendimizin söylediği gibi, birisi dese ki diyor, bir semadan ses gelse, deseler ki yeryüzünden bir kişi cennete girecek, Umarım, inşallah, ümit ediyorum, o ben olmayı ümit ederim diyor. Yani kesin benim demem. Birisi cehenneme girecek, korkarım inşallah o ben değilimdir derim diyor. Hmm. Ya bu çok mühim bir edep.
Evet,
mühim
Hazreti Ömer'den bahsediyor.
Hazreti Ömer bunu söyleyen, ki aşere-i mübeşşereden, Hazreti Peygamber'in hem kayınpederi olmuş, hem ciyar-ı güzini olmuş, hem mihmandarı olmuş, hem halifesi olmuş. Ya böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz ki Muvaffakat-ı Ömer diye Hazreti Ömer'in vahiyle mutabık birçok tespitinden kitaplarımız bahseder. Bunlar çok önemli haller. Öyle bir insan bile hem kendini ölüme hatırlatacak bir nadi, yani kendisine hatırlatacak bir arkadaş, hem de böyle bir beynel kafa var raca, yani korkuyla umut arasında bir hal yaşayan bir insan. Ondan dolayı bir insanın, hem tabii insan hata yapabilir bir varlıktır, bazı nisyanı olur, yani insan aklı nisyanla mağlullür, yani illetlidir, unutabilir, yanlışlar yapabilir, yapılması gereken kulluğun zaafları olabilir. Bu noktada eyvah ben bittim, ben de bundan sonra olmam, benden bundan sonra hiçbir şey gelmez duruşunu sergilemektense Cenab-ı Hakk'ın affediciliğini, merhametini ve bunun ahirette kendisine ayrı bir ikram olarak belki geleceğini düşündüğünde bir umut aşısı gelmiş oluyor.
O da bir vesvesedir değil mi hocam? Yani bu az önce söylemiş olduğunuz veya şeytanın bir oyunu, Allah beni artık affetmez.
Tabii bu
o ümitsizlik de bir şeytani bir oyundur diyebiliriz.
Bu olumlu ve olumsuz karşılar. Yani hem olumlu şeytancası vardır bu işin, hem olumsuz şeytancası
Allah nasıl
vardır.
Olsa affeder. Nasıl Allah olsa affetmez affeder. Artık seni. Senden yani, bir iş ya da bir adam olmaz.
Burada üstadımızın ifadesiyle 3 madde koymuş buraya. Çok hoşuma gitti. Diyor ki İnsanların diyor gayreti diniyeyi bırakıp rehavete kapıldıklarında bazı Müslümanlar şunları söylerler diyor. Bunlar insanı aldatır. Bunlardan birincisi beni şeyhim kurtarır. Beni şeyhim kurtarır. İkincisi benim babam hacı, dedem müftü. Üçüncüsü benim kalbim temiz ifadesi. Buraya ben de dördüncüsünü ekledim. Hocam cennete biz girmeyeceğiz de kim girecek? Şimdi toplumun aldandığı, şeytanın bize aldattığı, aldatmada kullandığı argüman bunlar. Evet. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi biz bu kadar günahla zaten cennete giremeyiz. Zaten biz affedilmeyiz. Zaten bize bir cennet kapısı açılmaz deyip burada da ümidi kesmek.
Şimdi burada muhterem hocamızın işte benim babam hacı, dedem müftü ifadesine binaen Peygamber Efendimizin buna çok güzel örneği var. Hazreti Fatma validemize babanın peygamberliğine güvenme diyor.
Bu çok mühim. Bir de burada şu da vardır. Biz mesela Buhari ve Müslim hadisidir. Muttafakun aleyh bir rivayettir. Bir adamdan bahseder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rivayet uzun, ben özetleyeyim. Bir adamdan bahseder. 99 kişiyi öldürmüş. Kendi affı için ne yapması gerektiğini bir din adamına sorar. O sana af yok deyince onu da öldürür. 100 kişiye tamamlar ölüyü. Ardından kendisine başka birisi tavsiye edilir. Ona gider. O Allah ile kul arasına kimse girmez. Tövbe ile Allah arasında kesinlikle başkasının müdahalesi olmaz. Yani Hazreti Fatih'in sözüyle söyleyelim. Allah'ın soracağı sorular insan tarafından sorulmaz. Ondan dolayı Cenab-ı Hak seni affedersen tövbeci ol demişti. Ardından da bir tavsiyede bulundu ama bulunduğun ortamı da terk et dedi. Çünkü senin bulunduğun ortam çokça günah işlenen, çokça insanların kabahat işlediği bir yer. Oradan uzaklaşmazsan sen bu huydan vazgeçemezsin diye onu uyarmıştı. Öyle de yaptı. Yerini terk ederken yolda öldü diyor Peygamberimiz. Allah meleklerini gönderdi. Azap melekleriyle, rahmet melekleri cennet ve cehennemlik olması adına bir tarafından tuttu, çekmeye başladı. Allah üçüncü meleğini gönderdi. Arayı bir ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa, yani hayra yakınsa cennete, şerli mekana yakınsa cehenneme diye ölçtüler diyor. Şibran bir şibir, yani bir karış bir mesafeyle hayra yakın olduğu tespit edildi ve cennetlik oldu diyor. Rivayet devamla diyor ki Allah-u Teala aslında diyor o şer olan yere yakındı ama yere emretti, şer alan açıldı, hayır alan daraldı. Yani mesafeler yer değiştirdi. O aslında hayra niyet ettiği için, hayrına niyet etti ve o ortamı terk ettiği için Allah-u Teala onu affetmişti. Yani bir kimsenin çokça günah işlemiş olması, çokça günah işleyin de nasıl olsa affedilirsiniz aldatmasıyla da karşı karşıyadır. Bu da çok tehlikelidir. O yüzden bir korku, bir ümit. Yani nasıl olsa ben bittim de yanlıştır. Ben kazandım, benden başkası olmayacak da yanlıştır. Burada ya affedilmezsem ben ne olurum nedameti ve düşüncesiyle, affedilirsem Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak beni affeder, Cenab-ı Hakk'ın affına sığınırım. Efendimizin ifadesiyle günde bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 100 defa istiğfar ederim buyuruyor Peygamberimiz. O günahlardan masum olmasına rağmen şükür adına bu istiğfarı yerine getiriyor.
Şükreden bir kul olmayayım
diyor. Ayakları şişercesine namaz kılıyor. O zaman biz kulların bu iki noktada, yani beynel kafe ve raca, yani ben Allah'ın beni affetmesini umut ediyorum. Bunun için gayretten geri kalmayacağım. Ve ya kabahatlerim galip gelirse ben Allah'ın rahmetine uğramam korkusuyla ikisi arasında git gel yaşayacak ve bununla da ahiret inancını diri tutacak. Eyvallah. Bu bizim en büyük vazifemiz, en büyük görevlerimizden birisi.
Ölçümüz
ki
olacak.
İyimserlik anlamında insanın kalbini diri tutmada mühim bir yeri vardır. Beynel hafe ve recanın ve ahiret inancının.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam.
Cümlemizden inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta inşallah İslam dünya görüşünün müşahhas ve ameli prensiplerini
evet, bu ikinci bölüm. Birinci bölümde mücerret prensipleri evet. Konuşmuştuk. Şimdi müşahhas prensiplere başlayacağız inşallah.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Allah razı olsun. Gönlünüze, kelamınıza, sadağınıza sağlık. Allah
sizler
razı olsun.
Sizler sağ olun. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte iyimserlik prensibini ve bu prensipten yola çıkarak bir müminin, bir Müslümanın ümit ve korku dengesinin nasıl olması gerektiğini konuştuk hocamızla birlikte ve böylelikle kitabımızın birinci bölümünü de noktalamış oluyoruz. İkinci bölümde inşallah az önce de ifade ettiğimiz gibi İslam dünya görüşünün müşahhas ve ameli prensiplerini konuşacağız. Teaddi prensibinden başlayarak bu konuları da sizlerin gönlünüze ve gündeminize taşımaya gayret edeceğiz. Diyelim sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim. Bizleri de duadan unutmayın efendim.